Ayrım 15. Ulustan devlete bir uzun yola döşenen taşlar. Erol Toy. Sayfa 165. 9. İbn-i Bibi pür telaş eve girdi. Bütün konak sanki depreme tutuldu. Onu ilk kez güpegündüz evde ve böyle telaş içinde görüyorlardı. Mutlaka olağanüstü bir durum olmalı. Acaba başına bir iş mi geldi? Geldiyse ne olabilir? Sorusunun yanıtını her biri kendi içinde tartışmaya başladı. Nebil Kahya açtığı kapıdan yel gibi dalışıyla irkildi. Bir hatır sormadan, selam dahi vermeden geçip gidişiyle kaygılandı. Çok bir telaşsız adamdır. Her zaman telaş şaşırtır. Oysa dikkat, sabırla demlenir. Dememekte miydi? Böylesine ivecen, böylesine gözü hiçbir şey görmediğine bir kez tanık oldum. Konya'da göç hazırlığına girendi. Yine mi yollara düşeceğiz? Yine mi bir sürü zorlukla cebelleşeceğiz? Diye düşündü. Çiçek evleklerini çapalamakta olan bahçıvan anında doğruldu. Yavaş yavaş sessiz adımlarla Kahya'nın yanına dikilirken onu hiç böyle görmedimdi diye başını salladı. Bir gazaba uğramış olmasın? Kaygısıyla boynunu büktü. Öyle olan da ilk bizim ekmeğimiz elden gider. Gitti nafakamız. Üzüncünü kutlu bir şey olduğunda muştuyu kapıda, olmazsa bahçede en azından Nebil Kahya'ya verirdi. Tanıklığıyla pekiştirdi. Oysa kapıdan ardından kovalayan varmış gibi daldı. Kahya'yı kapı kanadı elinde sallanır bırakarak bahçeyi geçti. Her zaman gelir yanımda duraksar, mutlaka bir tatlı söz bulur, gönlümü hoşlar, verdiği memeyi helal etmemi sağlar. Ben sevinçten iki büklüm olurken o çiçekleri koklar, ağaçları okşar, gezine gezine selamlığa girerdi. Bu kez ne çiçeklerin, ne Kahya'nın, ne benim yüzüme baktı. Ok gibi kapıdan girdi. Halayıkları, uşakları el pençe, rükuya hazır bırakarak ok gibi harem merdivenine sarmış olmalı. Selamlığa gitse durduğum yerden görülür. Görülmese de konak halkının koşuşturmasından belli olurdu. Hepsi boynu bükük öksüzler gibi dikilip kaldığına göre bir şeyler oldu. Dudu kalfa çıtır çıtır soğan soyan, hışır hışır et doğrayan, Hazreti Ali'nin Zülfikarına benzer satırla kuzu budunun olmayan sinirlerini ezen, uçlarını çıt çıt kırarak çalı fasulyesinin kılçıklarını çeken, siniye yığılı pilavlık pirincin üstüne dört göz eğilmiş taşını ayıklayan, Kahya'nın şehadet getirerek kestiği sülünün tüylerini besmeleyle yolan, üfüre üfüre ocağı harlatan, üste üste attığı odunlarla fırını kızdıran halayıkların soran gözlerine baktı. Hiçbir yanıt verememenin aciziyle ivecen bakışlarını kaçırdı. Bir süre gözleri kapalı dizlerinin üstünde sallandı. Her akşamüstü sıralanmış tencerelerin her birine övgüler düzen adam, hiçbirinin yüzüne bile bakmamış, basamakları koşar adım birer ikişer tırmanarak haremde yitivermişti. O bu konağın efendisiydi. Kimseye hesap verecek değildi. Değildi ya mutlaka o dingin kişiyi böylesine ivecen, böylesine telaşlı kılacak bir şey oldu. Acaba ne oldu? Bir bilseler, bir öğrenebilseler hepsi rahatlayacak. Oysa yürekleri ökseye düşmüş serçe telaşıyla çırpıyor. Ağızları güvercin palazı gibi açık birbirine bakıyor. Biri de ne olup bittiğini anlayamadığı için hepsi aynı biçimde omuz silkiyor. Bilinmezi kaçırmışçasına kollarını açarak boş avuçlarına bakıyor. Sorgulayan gözlerini karşısındakine dikiyordu. Tamamının ezberi de, yıllardır yerleşmiş alışkanlığı da bir anda bozulmuştu. Kapıdan girmesiyle haremde yiten bu adam, sabah giderken her birinin önünde durup, adlarını bilemese bile bir iki tatlı söz bulan, akşam olmak üzereyken kapıdan giren, Nebil Kahya'dan aldığı günlük işlere ilişkin haberleri başını sallaya sallaya dinleyen, sonra da önüne gelenin tek tek hatırını soran, sayrısıyla uğraşan, eseniyle şenlenen efendileri olamazdı. Yıllardır gökten taş yağsa akşam karanlığından önce eve girdiğini gören olmamıştı. Girer, çıkarken uyguladığı selamlaşma yöntemiyle hepsini hoşnut kılar. Gündüz işlerini coşkuyla görmelerini, gece derin uykulardan hayra yorulan düşlerle uyanmalarını sağlardı. Oysa bu gün ortasında hürp diye kapıdan girmiş, selam bir yana hiçbirine bakmadan hareme kapanmıştı. Kimi bu telaşı hayra, kimi şere yordu. Hepsinin birleştiği düşünce aynıydı. Mutlaka olağan dışı bir şey oldu. Çok, çok önemli bir şey. Yoksa her şey her gün olduğu gibi sürer, İbn-i Bibi sabah ezanıyla hatır sora sora çıktığı eve, bugün de akşam kararırken döner. Her birine selam vere vere, her birine günün yorgunluğunu unutturacak bir tatlı söz bula bula merdiven başına varır, Gözlerini sahanlıkta bekleyen Canibe Hatun'un gözlerine çakar, basamakları ağır ağır çıkar, eskisinden yenisine kulları onu böylesine telaş içinde göremezdi. Bahçıvandan Kahya Nebil'e, emektar Duduk Alfa'dan son alınan halayıklara herkes bu telaş ve ivecenliğin çevrenine kapıldı. Her biri derin suda boğuluyormuş gibi şaşkın, dikildi kaldı. Bibi, samur kürkünün eteklerini savurta savurta çoktan merdiveni tırmanmış, onlar şallak mallak ardından baka kalırken haremden içeri dalmıştı. Nebil Kahya hala kapının açık kanadı elinde hafifçe eğilmiş, kısık gözlerini buruşan suratıyla bahçe yolunda efendisinin ayak izlerini arıyor, sakallarını titrete titrete bir şeyler mırıldanıyordu. Bahçıvan hiç alışık olmadığı bu görünüme dalmış, yüzünde ay gibi bir gülümseme ile konağın dehşeti Kahya'ya bakıyordu. Şaşkınlığın büyüttüğü gözlerini devirince hemen yanı başında ağzı açık dikilen bahçıvanı gördü. Birden kamburu düzeldi. Boyu daha bir uzadı. Şaşkın bakışları haşinleşti. Sanki merak edilen tüm bilinmezliklerin sorumlusu oymuş gibi bahçıvanı, "Ne dikilip duruyorsun, işine baksana!" diye hışımla azarladı. Adamın ağzı açık kaldı. Çarpıldı. Dikilen gövdesi kösüldü. Suçüstü yakalanmış bir çocuk gibi buruş kırış gülümsedi. Nebil Kahya tekin değildi. Sağ solu belli olmuyordu. Bir bakarsın dünyanın en sevecen adamı. Sanırsın ağzında kovan var. Dudakları arasından göme çakar. Yüzünde güller açar. Sesinde bülbüller şakır. Ödül üstüne ödül saçar. Bir bakarsın zehir zemberek. Tükenmez öfkeyle haşlayacak insan arar. O halde gözüne görünmemek gerek. Konak halkı bilir. Ardına geleni teper, önüne geleni kapar. Huysuz bir katır olur çıkar. İşte az önce onun kadar şaşkın, onun kadar meraklı bir melekti. O da sokak kapısının mandala elinde onun gibi ağzı açık dikiliyordu. Yazık, şaşkın yakalanmış olmanın utancından olsa gerek birden silkindi. Silkinir silkinmez de zebaniye dönüverdi. Fukara bahçıvan neylesin? O bugüne bugün koskoca bir kahya. Kendisi ise kulağından tutup atıverirse yokluk ve yoksunluğuyla tutsak zavallı bir uşak. Yanıt dahi vermeyi düşünmeden büzüldü. Kamburunu çıkara çıkara eğildi. Bir eliyle dip çapasını, bir eliyle gül makasını kavradı. Kahya'nın halinden anlayan bir eski dost gibi sırıttı. Göz açıp kapayana bahçede yitiklere karıştı. Kahya onu savdıktan sonra ağır ağır konağın selamlığına yürüdü. Efendisi orada da yoktu. Ama konağın her odasından, her duvarından, her kapısından ve her insanından şaşkınlığın kargaşası akıyordu. Bir an kaygı ve telaş arasında boğula yazdı. Sonra kendi kendine mırıldandığı, "Bize neler olmakta?" sorusuyla irkildi. Uzun bir süre mutfaktan hareme, haremden mutfağa boş boş koşuşan, ne yapacağına bir türlü karar veremeden, her el uzattığını yerine bırakan uşaklarla halayıkları süzdü. Kendi de ne yapacağını bilemediğinden başını sallaya sallaya mutfağa daldı. Duduk Alfa ocağın başını diz çökmüş, yumruk ettiği ellerini kasıklarına bastırarak ezberindeki duaları sıralıyordu. Sessizce yanı başına çöndü. Tıpkı onun gibi gözlerini ateşe dikti ve tıpkı onun gibi bu telaştan hayırlı bir haber çıkması için duaya başladı. Paldır küldür hareme dalan Bibi, Canibe'yi yerinden uğrattı. Hayret, kaygı ve merakla bulutlanan gökyüzü bakışlarına gülümseyerek, İmparator Mihail Paleologos'un İznik'ten çıkıp Latinleri kovduğu, ordusu başında Bizans'a girdiği duyulmuş. Latin İmparatoru II. Boudin'in de gücü bilindiğinden doğruluğuna inanılmamıştı diye söze girişti. Bizans ulağa gelince işin aslı anlaşıldı. Duyulan asılsız mıymış? Gerçekmiş. Canibe sevinçle derin bir nefes alarak, "Oh!" dedi. Ulukiye hatunumuz pek sevinmiştir. İzniniz olursa varıp kutlayayım. Hepsi bu kadar değil. Dahası mı var? Var ya, peçenek haramisi Tuna boylarında çapula dayanmış. Haber erişende imparator Alexios Strategius'u az bir birlikle Trakya'ya öncü çıkarmış. Komutan Bizans'tan geçerken ne görse beğenirsin. Ne görmüş? Latinlerin koruyucusu Venedik donanmasının Karadeniz'e çıktığını, koca başkentin altın tepsi içinde bir elmas tabak gibi meydanda kaldığını, Boudin'in bir avuç eşkıyasının korunaksız kiliselerle yoksul ahaliyi soyma dışında bir işe yaramadığını, yaramayacağını da birlikte görmüş. İmparatoru haber mi salmış? Aa, Strategios büyük cengaver. Trakya'ya girmekten hemen vazgeçmiş. Atına binmiş, kılıcını çekmiş. Birliğinin başında korumasız kente baskın vermiş. mübalağa cenk olunmuştur. Olmamış. Kalkanı düşünce sefilleşen her zorba gibi Boğudun ile haramisi de Sangıt Bengi olmuş. Kılıçlarını çekip direneceklerine baldırlarını döve döve savuşmuşlar. Yoksul Bizanslı gökten İsa inmiş gibi sevinmiş. Sokaklara dökülüp türküler söyleyerek şenliğe başlamış. Boğudun ve adamlarının zahar kokusu almış tavşan misali kaçtıklarına güveni pekişen komutan hemen bir ulak çıkarmış. Dürüst ve sadık bir adammış. Şaşırtıcı ama öyleymiş. Niye şaşırtıcı? Her ödev üstlenen öyle olması gerekmez mi? Söz konusu Bizans ve tahtsa gerekmez. Kaç oğul babasının boynunu vurdurdu. Kaç baba oğlunun gözünü oydurdu. Kaç kardeş elini kardeşinin kanıyla yudu. Kaç komutan efendisini zindana koydurdu bilinmez. Bizans'ın çözülmesi bu yüzden diyorsunuz. Hiç kuşku yok. Ama bu strategios dediğin gibi bir dürüst ve sadık bir adammış. Ulak varır varmaz İmparator Mihail ordusunun başına geçmiş. Atlı yaya İznik'ten çıkmış. Atlıları Cebe Mekkâr'ı İznik Mit yoluyla karadan, yayaları Yelken Piyale Gemlik'ten deryaya salarak Bizans'a ulaşmış. Baştan ayağa erguvanlara bürünerek düğün dernek, tören şölen yeniden yitirilmiş tahta kavuşmuş. Efendimiz Abaka Han da tez elden kaynatasının utkusunu kutlamak kalmış. Ulu Hatunumuz kim bilir ne kadar sevinmiştir. Elbette sevinmiş ama Ulu Han sevincine sevinç eklemekte gecikmemiş. Eksiğine ki ne verebilir? Her başın derdi kendine, bilmez misin? Baş bir nice büyükse derdi onca dermansız oluyor. Meğer Ulukiye Hatun Efendimiz aylardır imparator babasını pek özlediğinden dert yanar, İlhan'la her halvetinde bir gidip görmeyi dilermiş. Yoksa izin mi çıkmış? Biz nice yaban bulsak da Yüce İlhan pek birince fikirliymiş. Bizans'ın utkusunu kutlayacak en iyi Moğol elçisini seçmekte gecikmemiş. Sizi mi göndermekte? Bir düşün hatunum, böyle bir durumda en etkin elçi kim olabilir? Kim? Elbette imparatorun soylu kızı. Hulagu Han'a niyet, Yüce İlhan'ımıza kısmet. Bizim Ulukiye Hatunumuz, Bizans'ın Prenses Maria'sı. Doğrusu çok iyi düşünülmüş bir seçim. O kadarla kalsa iyi, ötesi ne olabilir ki? Arayan bulur, bilmez misin? Bulmuş. Her yıl ondan aldığı haracın üstüne Asya hazinelerini de katarak hazırlığın tezden görülmesini buyurmuş. Yaraşanı buyurmuş, şanını yüceltecek iş etmekte eşsizliğini kanıtlanacak. Yolda belde bir aksilik olmasa bari. Yüce Rabbime hamdü senalar olsun. Ulu İlhan'ın gölgesinde yollar güvenli. Ama Meraga'dan Bizans çok uzak. Ve bazı dağlar, bellerde, kelle koltukta kol gezen Gürcü, Ermeni, Kürt ve Türkmen eşkıyası henüz tümüyle tüketilmiş değil. Kervan düzüp giden Bizans imparatorunun kızı, Moğol İlhan'ı Abaka Han'ın eşi, taht-ı revanın ardında çanları dengi dengine çalan deve, sandık denkleri altın yüklü, inadı tuttukça anıran katır kervanlarıyla yola düşen de haraminin ağzı sulanmasın mümkün mü? Öyle korumasız gidecek değil herhalde. Kuşkusuz o değerli yolcu koca bir Moğol birliğinin koruması altında. Daha ne? Dem var, fil daha deler. Dem olur, karınca fili yere vururmuş. Vurkaç haramisini ordu ne eyleyebilir? Tilki gibi sokulur, ayı gibi dikilir, sıçan misali kemirirler. Bir bölüğü bir uçta oyalarken bir diğeri malı kapar. Sardı mı Anadolu'nun kerempelerine, ine mi girdi, cine mi karıştı bilene bilene, bulana bilene aşk olsun. O ara Bizans prensesi de hırpalanırsa seyreyle gümbürtüyü. Hem de ne gümbürtü, gayrısını kimse kestiremez. Bu yanda eşinin tırnağı zedelense şanı epriyen koca İlhan. Öte yanda ciğerparesine göz değmiş koca imparator uçtan uca bir hörler ki iki yandan yürüyen ordular bir avuç akılsız haraminin ceremesini bir koca Anadolu'ya ödetir. Öyle davrandıklarında haksız görülebilirler mi? Haklı görüleceği kesin. Öfke güçlünün elinde en bir acımasız zebanidir Selcaneci. Suçluyu tutsa da esfelü safiline atsa gam değil. Lakin onlara niyet pek çok suçsuzun canını yakarlar. Hiçbir şeyde katkısı olmayan bir nice suçsuza yazık olur. Ve en ağır ceza her zaman en suçsuza yarışır. Bu da hem sana hem bana dert olur. Onlara da olmuş ki o kervana hem geçilen yerlerdeki dilleri hem de Anadolu'yu iyi bilen bir konukçu, bir izci katılsa güvenli yolla inanılır derbenti bilir. Kervanı her daim tehlikeden uzak tutar. Ulu Hatun sağ esen babası otağına varıp erguvan papuçlarına yüz sürerek Yüce İlhan'ın yerine kut sunar diye düşünmüşler. Elbette akıllarına ilk gelen de siz olmuşsunuz. İlk değil ama son gelen olmuşuz Canibe Hatun. Ne mutlu size. Zor işin adamı olmak kolay mı? Bir iş olsa yine kolay. Efendilerimiz baş başa verdiğinde bir kararla yetinirler mi? Haklısınız. Her bir taşları, herkesin de kuş sürüsünün üşüştüğü çalıya rastla. El altında aynı anda birkaç işi birden gördürecek adamları olan da hepsi birden sarmadan bırakmazlar, diyorsan doğru. Konukçuluğa daha ne ekleyebilirler ki? Dinle de duy. Düşünür tartışırken akıllarına Franklerin başpapazı 10. Gregorios'un bıldır yolladığı name gelmiş. Hazır Bizans'a varılmışken Frangistan'a da geçilsin. Yüce İlhanımızın o nameye karşılık selamlarıyla göz kamaştıran armağanları sunulsun. Böylece hem uzanan bir el tutulmuş olur hem Ulu Hatun'un sılasına doyması sağlanır. Bunun içinde duyduğunu beller, gördüğünü yorumlar, bir sak kişiyi gerektiğini kanısına varmışlar. Sizi nasıl bulmuşlar? Efendimin bana dediğine göre o demişler, dil bilmez. Bu demişler, Anadolu'yu tanımaz. Şu demişler, Frangistan'da kaybolur. Filanca demişler, orada bizim ağzımız olacağına, burada oranın ağzı olur. Feşmekan, kaş yapayım derken göz çıkarır. Her işi istendiği gibi görecek kişi olsa olsa İbni Bibi'dir, buyurulmuş. Böylece ben ilk değil, akıllarına son gelen olmuşum. Böylesi sizin için çok daha iyi değil mi efendiciğim? Elbette, efendilerimiz çifte elediğinden geçerek göze görme fırsatı her zaman ele gelmez ki. Onurla görevi hayıra eriştirmekten başka seçenek yok. Hemen mi yola çıkılacak? Efendilerimiz o mu, bu mu derken her bir hazırlık tamamlanmış. Bize de ancak yarım günlük zaman ayrılmış. Neylersin, kul her daim her bir şeye hazır olmalı. Eh, yarar kuluz ki devlet ödevi yüklemekteler. Tez hazırlan buyurdu Vezir Efendimiz. Ulu Hatun babası sarayında özlem giderirken vaktin bollaşacak. Hele o kutlu yolcuyu sağ esen Bizans'a ulaştır, babasına teslim eyle. Frangistan'a Tuna ve Akdeniz'den gemiyle mi, Balkan'dan atla mı varacaksın, orada karar ver. Hem Roma'nam kentte oturan başpapaz 10. Gregorios'un Efendimizin armağanlarını sunma, hem eski bir dostunla kucaklaşma fırsatı bulursun. Kucaklaşılacak eski dost kim? Başpapaz Gregorios. Başpapaz mı? Nereden nereye? Ben onu vaktiyle Akka'da Visconti Teboldo adıyla Haçlı Şövalyesi iken tanımıştım. Londra Kralı 3. Henry'nin oğlu Edward'ın silahşörlerinden biriydi. Çevreye çok akın düzmüş, çok zarar vermiş. Çok can yakıp çok kan dökmüşlerdi. Dini diyanete ilgisiz ayyaşın biriydi. Başpapaz seçilmesi tuhafıma gittiğinden Efendimiz'e söz etmiştim. Huylu huyundan vazgeçmiyor. Başpapaz seçilir seçilmez yeni bir Haçlı Seferi hazırlığına girdiğini İmparator Mihail iletmiş. Durumu yerinde gözlemleyecek, niyeti ciddi ise en iyi kim sezer? Elbet aklına eski günleri düşürürken falını açabilecek biz. Biz o zaman akıllarına gelmişiz. Eh, sarayda Anadolu'yu benden iyi bilen biri de olmadığından konukçuluk görevi de aşık kemiği gibi cuk oturmuş. Canibe, Bibi'nin ayrılığı bir muştu gibi söylemesine burulmuştu. Kendini bıraksa ağlayacaktı. Kasıldı. Gözlerini kırpıştırdı. Dişlerini kenetledi. Zonklayan elmacık kemikleri daha bir fırlayarak yanaklarının alnını doldurdu. Bibi'nin dingin, duru gökyüzüne benzettiği gözlerine bulutlar yürüdü. Gergef ipeği alnı, buruşuk peşkire döndü. Sesinde bir türlü törpüleyemediği sitem tarazlarıyla ''Çok sevindim. Sağlıcakla gidiniz, esenlikle geliniz.'' dedi. Bibi gözlerini dikmiş bütün dikkatiyle ondaki değişimi izliyordu. Son sözü bir gözyaşı damlası gibi yüreğine inince ellerini tuttu. Ağır ağır çekiştirerek dizi dizinde karşısına oturttu. Gözlerini gözlerine dikerek tane tane ''Sensiz sağlıkla gitmek, esenlikle erişmek bana haram değil mi? A bahtımın ecesi!'' derken muzip muzip Canibe'ye baktı. Canibe o hareme daldığından beri hayretler içindeydi. Neyi nasıl anlatılacağını bilmeyenlerin ivecen telaşı onu da tetikliyor, neyi nasıl anlayacağını bilmeden her sözcükle biraz daha şaşırıyor, coşkusuna katılma çabası bir sonraki sözcükle pörsülüveriyordu. Çünkü onca zamandır onu hiç böyle görmemişti. Besbelli alay ediyor. Onun nasıl üzüldüğünü, nasıl bir terk edilmişlik türküsüne kapıldığını bilebilse, aklından şimşek hızıyla bir nice gözde olsan Selcan kız diye geçirdi. Telli duvaklı gelin olmadın ki ömrünü bilece sürdüresin. Altı üstü esir pazarından ederi verilip alınmış bir halayıksın. Bir süre gönül eyledin. Eylediğin gönlü kendi kendine alazlayıp pervaneledin. Besbelli eskidin, eskitildin. Ve bir pervane benzeri bir tutam alaza yenildin. Azatlanmayı umma. Yüreğin avucunda Nebil Kahya'nın ardı sıra esir pazarına varmaya, başın ateşler içinde bir başka konağın kahyasına satılmaya hazırlan. Efendi verdiği akçeyi sokağa atacak değil. Kenarını kırpsa da geri almayı bilir. 15. ayrımın sonu. Sayfa 175.